Üçüncü ayrım. Gregor yeni gelişmeleri doğrudan öğrenemiyor olsa da yan odalardan gelen seslere kulak kabartıyordu. Ne zaman bir ses duysa hemen o odanın kapısına koşup bedeniyle kapıya yapışıyordu. Özellikle ilk zamanlar evde üstü kapalı da olsa kendisiyle ilgili olmayan hiçbir konuşma geçmiyordu. İlk iki gün boyunca bundan sonra nasıl bir tutum izleneceği konusunun konuşulduğunu duymuştu. Yemek zamanları dışında da yine aynı konu konuşuluyordu. Çünkü evde sürekli en az iki kişi oluyordu. Anlaşılan hiç kimse evde tek başına kalmayı istemiyordu. Evi tamamen boş bırakmaları da söz konusu olamazdı. Hizmetçi kız bile daha ilk günden itibaren ne bildiği pek belli değildi ama annesinden hemen işi bırakmasına izin verilmesi için adeta yalvarmış ve 15 dakika sonra vedalaşıp giderken de kendisine yapılabilecek en büyük iyilik buymuşçasına gitmesine izin verildiği için gözyaşları içinde teşekkür etmişti. Hatta kendisinden böyle bir istekte bulunulmamasına rağmen bu konu hakkında kimselere bir şey söylemeyeceğine yeminler etmişti. Bunun sonrasında kız kardeşi annesiyle birlikte evin yemeğini pişirmek zorunda kalmıştı. Aslında bu çok da yorucu olmuyordu. Çünkü kimsenin pek bir şey yediği yoktu. Gregor birilerinin diğerine yemeğe çağırdığını işitiyor. Verilen cevapla ise her defasında "Sağ ol, ben yiyeceğimi yedim" gibi imalı sözler oluyordu. Hatta galiba herhangi bir şey içildiği bile oluyordu. Kız kardeşi sık sık babasına bira isteyip istemediğini soruyor. Hatta birayı kendisi alıp gelmeyi içtenlikle teklif ediyordu. Babasının sustuğunu görünce de onun tereddütünü gidermek için kapıcıyı gönderebileceğini söylüyor. Ama babanın ağzından kesin bir hayır cevabı çıkınca artık biradan filan söz edilmez oluyordu. Babası daha ilk gün ailenin bütün mal varlığını ve yapılabilecekleri annesiyle kız kardeşine tek tek açıklamıştı. Sık sık masadan kalkıp 5 yıl önce iflas eden firmasından kurtardığı Verheim marka kasayı açarak bir belge ya da bir not defteri alıp geliyordu. Kilidin açılması ve aradığı şeyi içinden alıp kasayı tekrar kapatmasının sesleri duyuluyordu. Bu açıklamalar Gregor'un yaşadığı hapis hayatında işittiği ilk sevindirici sözlerdi. Gregor o firmadan geriye hiçbir şey kalmadığını sanıyordu ya da babası en azından bunun aksini söylememişti. Aslında Gregor da ona bu konuda herhangi bir şey sormamıştı. Gregor'un o günlerde tek derdi, bütün aileyi tam bir umutsuzluğa düşüren bu iflas felaketini mümkün olduğunca çabuk unutturmaya çalışmaktı. Bu nedenle de işine büyük bir şevkle sarılmış, sadece birkaç gün içinde yardımcılık görevinden pazarlamacılığa terfi etmişti. Bu konumun maddi kazanç açısından diğerine kıyasla daha farklı ve iyi imkanlar vardı. Pazarlamacılıktaki bütün başarılar prim olarak hesaplanıyor, doğrudan paraya çevrilerek eve getirilip aile üyelerinin şaşkın ve mutlu bakışları önünde masanın üstüne konabiliyordu. Ne de güzel günlerdi onlar. Gregor daha sonraları daha çok para kazansa ve bütün ailenin geçimini sağlayacak duruma gelse de o günler bir daha asla o eski pırıltısında olmamıştı. Çünkü hem Gregor hem de aile bireyleri alışmıştı artık. Onlar parayı müteşekkil kalarak alıyor, Gregor'dan memnuniyetle vermesine veriyordu ama her nedense ailedeki o eski sıcak hava bir türlü olmuyordu. Her şeye rağmen Gregor'a yakınlığını koruyan tek kişi kız kardeşi olmuştu. Gregor'un aksine müziği çok seven ve harika keman çalan kız kardeşini gelecek yıl çıkaracağı ama bir şekilde karşılayabileceğini düşündüğü büyük masrafı aldırmadan konservatuara göndermek Gregor'un uzun zamandır iştenlikle yaptığı bir plandı. Gregor'un iş gezisinde olmadığı kısa aralıklarda Kız kardeşiyle aralarında geçen sohbetlerde sık sık konservatuvardan bahsediyorlar ama bunun gerçekleşmesi düşünülemeyecek bir hayal olduğunu kendileri de gayet iyi biliyorlardı. Anne babası bu konuyla ilgili konuşmaları duymak bile istemezdi ama Gregor bu planı kafasında net bir şekilde saklıyordu ve planını Noel gecesi ailesine coşkuyla açıklama niyetindeydi. Gregor kapıya yapışmış halde dışarıya kulak kabartırken içinde bulunduğu durumda hiçbir işe yaramayacak bu tür düşünceler aklından geçiyordu. Bazen vücudunda hissettiği bir yorgunluk yüzünden daha fazla dinleyemeyecek gibi oluyor, başı öne düşüp kapıya çarpıyor ama sonrasında kendini hemen topluyordu. Çünkü o sırada çıkardığı en küçük bir ses bile bitişikteki salondan işitiliyor ve oradaki herkesin susmasına sebep oluyordu. Böyle zamanlarda babası bile bir süre bekledikten sonra içeride yine neler çeviriyor bu diye söyleniyor. Salondakilerin yarıda kalmış konuşmaları daha sonra kaldığı yerden devam ediyordu. Gregor böylece babası hem bu işlerle kendisi uzun zamandır uğraşmadığı için hem de annesi söylenenleri ilk seferde kavrayamadığı için yaptığı açıklamaları sık sık tekrarlama alışkanlığına sahip olduğundan geçmişte ailenin başına gelen felaketlere rağmen şimdiye kadar dokunulmayan faizlerin aradan geçen sürede artık küçük de olsa bir birikime dönüşmüş olduğunu açık bir şekilde anladı. Ayrıca Gregor'un her ay eve getirdiği paranın da kendisine en fazla birkaç gulden ayırırdı. Tamamı harcanmamış, neredeyse küçük bir servete dönüşmüştü. Gregor odasının kapıları ardında heyecanla başını sallıyor. Bu beklenmedik ileri görüşlülük ve tutumluluk karşısında mutluluk duyuyordu. Aslında biriken bu paralarla babasının patronu olan borcunun birazını daha kapatabilir ve böylelikle firmadaki işten yakasını kurtaracağı gün biraz daha yaklaşmış olurdu. Kuşkusuz babasının yoluna koyduğu şekliyle durum şimdi çok daha iyi görünüyordu. Ancak bu para ailenin faizlerden geçinmesine yetecek miktarda değildi. Aileyi olsa olsa bir ya da belki 2 yıl idare edebilecek kadardı. Daha fazla değil. Yani aslında ilişilmemesi ve sadece darda kalınca kullanılmak üzere kenarda tutulması gereken bir paraydı. Ailenin geçimini sağlayacak olan paranın çalışılarak kazanılması gerekiyordu. Ne var ki babası son 5 yıldan beri hiçbir iş yapmamıştı. Sağlıklı olmakla beraber kesinlikle fazla bir şey beklenmemesi gereken yaşlı bir adamdı. Zahmetli ama karşılıksız kalmış bir hayatın tatili olan bu son 5 yıldan fazlaca şişmanlamış ve epeyce hantallaşmıştı. Peki bu parayı evdeki günlük işlerde bile zorlanan, nefes darlığı çektiği için her 2 günden birini kanepenin üstünde, açık pencerenin önünde geçiren yaşlı annesi mi kazanmak zorunda kalacaktı? Yoksa henüz 17 yaşında bir çocuk olup, vaktini güzel giyinmek, bol bol uyumak, ev işlerine yardım etmek, küçük eğlencelere katılmak ve en başta da keman çalmakla geçiren ve bu yaşam tarzı kendine asla çok görülemeyecek bir kız kardeşi mi kazanmak zorunda kalacaktı? Söz para kazanma zorluluğuna geldiği zaman Gregor kapıyı dinlemeyi bırakıyor. Kendini hemen kapının yanındaki kanepenin üzerine atıyordu. Çünkü utançtan ve üzüntüden dolayı her yerine ateş basıyordu. Çoğu zaman bütün gece sabaha kadar uyku tutmadan saatlerce kanepenin üzerinde debelenip duruyordu. Sandalyeyi pencerenin önüne ite kaka bir sürüklemek, ardından pencerenin pervazına tırmanmak ve ayaklarını sımsıkı sandalyeye bastırarak pencereye ulaşmak için vermesi gereken o büyük zahmetten kaçınmıyordu. Elbette ki geçmişte pencereden bakmaktan ibaret olan o özgür hissettiren davranışını hatırladığı için yapıyordu bunu. Çünkü gün geçtikçe en yakınındaki nesneleri bile iyice bulanık görmeye başlamıştı. Eskiden sık sık gözüne çarptığı için lanetler okuduğu karşıdaki gri hastane binasını bile seçemez olmuştu artık. Oldukça sessiz olmasına rağmen yine de tamamen bir şehir havası taşıyan Charlotte sokağında oturduğundan öylesine emin olmasına baktığı pencereden gördüğü şeyin gri bir gökle gri toprağın birbirinden ayrılamayacak kadar birbirine geçtiği bir çöl olduğunu sanırdı. Gözünden bir şey kaçmayan dikkatli kız kardeşi Gregor'un sandalyesinin penceresinin önünde durduğuna sadece iki kez rastlamasına rağmen artık odayı her temizleyişinde sandalyeyi itip yine pencerenin önündeki eski yerine koymaya, hatta pencerenin iç kanadını açık bırakmaya başlamıştı. Gregor kız kardeşiyle konuşabilse ve kendisi için yaptıklarından dolayı ona teşekkür edebilse, onun iyiliklerini daha kolay sindirebilirdi. Ancak bunu yapamadığı için eziklik duyuyor ve acı çekiyordu. Kız kardeşi durumun bu tatsızlığını gizlemek için elinden geleni yapıyor. Hatta gün geçtikçe bunu çok daha iyi başarıyordu. Gregor da zamanla her şeyi bütün açıklığıyla görebilir hale gelmişti. Artık kız kardeşinin odaya girişleri bile neredeyse bir kabusa dönüşmüştü. Genellikle Gregor'un odasının dışarıdan görülmemesi için elinden geldiğince dikkat etmesine rağmen artık odaya girer girmez kapıyı kapatmaya bile zaman ayırmadan doğruca pencereye koşuyor. Sanki boğulmak üzereymiş gibi telaşla pencereyi açıyor. Hava ne kadar soğuk olursa olsun bir müddet pencerenin önünde durup derin nefesler alıyordu. Bu koşuşturmalar ve gürültülerle Gregor'u günde iki defa tedirgin ediyordu. Gregor bu zamanlarda kanepenin altında titreyerek bekliyor ve kız kardeşi pencere kapalıyken onunla aynı odada kalmaya biraz dayanabilse onu bu gürültü patırtıdan koruyacağını da çok iyi biliyordu. Bir defasında Gregor'un dönüşümü üzerinden bir ay geçmiş, kız kardeşi artık için onun görüntüsünün şaşılacak bir tarafı kalmamıştı. Eve her zamankinden biraz erken geldiğinde Gregor ürkütücü bir şekilde ayağa kalkmış, hiç kımıldamadan pencerenin önünde dikilmiş, dışarı bakarken buldu. Bulunduğu yer kardeşinin gidip hemen pencereyi açmasına engel oluşturduğu için onun hemen odaya girmemesi Gregor için pek de beklendik bir durum sayılmazdı. Ancak kız kardeşi sadece içeri girmemekle kalmadı. Onu görünce üstelik bir de geri sıçrayıp kapıyı hızla çekiverdi. Öyle ki yabancı biri görse sanki Gregor'un onun üstüne atlayıp onu ısırmak için pusuda beklediğini zannederdi. Gregor hemen kanepenin altına saklandı ama kız kardeşi ancak öğle saatlerinde tekrar geldiğinde her zamankinden daha tedirgin bir hali vardı. Gregor görünüşünün kız kardeşi için hala tahammül edilemez olduğunu ve bunun böyle süreceğini, bedeninin kanepenin altından dışarı taşıyacak ufacık bir bölümünü bile görse kaçıp gitmekten vazgeçmek için kendini epeyce zorlaması gerektiğini böylece anlamış oldu. Böylece günün birinde bedeninin görünen en ufak parçasından bile kız kardeşini korumak için yatağın çarşafını sırtlanarak kanepeye taşıdı. Bunu yapabilmek için 4 saat uğraşması gerekmişti ve kız kardeşinin eğilse de göremeyeceği şekilde kendini iyice gizledi. Kız kardeşi eğer bunu gerekli görmezse çarşafı çekip alabilirdi ne de olsa kendini böyle iyice gizlemenin Gregor'un tercihi olmadığı apaçık ortadaydı. Ama kız kardeşi çarşafa dokunmadı ve hatta bir ara Gregor kız kardeşinin bu yeni durumunu nasıl değerlendirdiğini anlamak üzere kafasıyla çarşafı biraz araladığında onun gözlerinde teşekkür eden bir ifade yakalar gibi bile oldu. İlk 2 hafta boyunca anne babası Gregor'un yanına gelmeye cesaret edememişlerdi. Ama Gregor onların işe yaramaz bir kız olduğu düşüncesiyle eskiden içerledikleri halde şimdi kız kardeşinin bu yeni görevini takdirle karşıladıklarını defalarca duymuştu. Ama artık kız kardeşi odayı temizlerken Gregor'un anne babası da kapının önünde beklemeye başlamışlardı. Kız kardeşi odadan çıkar çıkmaz odanın durumunu, Gregor'un ne yiyip içtiğini, bu kez nasıl davrandığını ve küçük de olsa bir iyileşme belirtisi gösterip göstermediğini onlara anlatmak zorunda kalıyordu. Annesi her defasında daha büyük bir istekle bir an önce Gregor'u görüp onunla konuşmak istediğini söylüyor. Ama babasıyla kız kardeşi Gregor'un da dikkatle dinleyip tümüyle onayladığı akla yatkın nedenler öne sürerek annesini içeri girmekten alıkoyuyorlardı. Hatta daha sonraki günlerde onu güç kullanarak engellemeye çalışmak zorunda bile kaldılar. Annesi, "Ne olur beni bırakın, Gregor'a gideyim. Ah benim talihsiz oğlum, onun yanına gitmeliyim." diye bağırdıkça, Gregor da onu içeri bıraksalar, her gün olmasa bile en azından haftada bir defa bunu yapsalar ne kadar iyi olur diye düşünüyordu. Annesi elbette her şeyi bütün cesaretine rağmen ne de olsa hala bir çocuk olan ve aslında öyle zor bir görevi belki de çocuk masumluğu yüzünden üstlenmiş olan kız kardeşinden çok daha iyi anlayabilirdi. Gregor'un annesini görme isteği kısa süre içinde yerine geldi. Gregor tamamen annesine ve babasına duyduğu saygıdan dolayı gündüzleri pencereden bakmaktan vazgeçmişti. Birkaç metrekarelik döşemenin üstünde de fazla sürünemiyordu. Geceyi de sakin bir şekilde yatarak geçirmeye bile zor katlanıyordu. Hem yemek de artık ona zevk veren bir şey olmaktan çoktan beridir çıkmıştı. Böylelikle Gregor eğlence olsun diye duvarda ve tavanda gezinmeyi alışkanlık haline getirdi. Özellikle de tavana asılıp durmaya bayılıyordu. Bu zeminde yatmaktan çok farklı bir şeydi. Orada daha rahat nefes alabiliyordu. Tavanda asılıyken vücudunda hafif bir titreşim hissediyor ve yukarıda olduğu sürece ona neredeyse mutluluk veren bu eğlence sırasında bazen kendisini bile şaşkına çevirecek şekilde kendini aşağı bırakıp zemine çakılıyordu. Bedenine artık çok daha fazla hakimdi ve bu kadar yüksekten düştüğü halde hiçbir şekilde zarar görmüyordu. Gregor sürünürken vücudunun salgıladığı yapışkan maddenin izini etrafa bıraktığı için kız kardeşi onun icat ettiği bu yeni eğlenceyi çabucak fark edip Gregor'un sürünmesini mümkün olduğu kadar kolaylaştırmak amacıyla ona engel olan mobilyaları, sandığı ve yazı masasını ayak altından kaldırmayı planladı. Ancak bunu tek başına yapmaya gücü yetmezdi. Babasından da yardım istemeye de çekiniyordu. Ancak hizmetçinin yardıma gelmek isteyeceği de zaten baştan belliydi. Gerçi 16 yaşındaki genç kız eski hizmetçinin gidişinden beri sabırla dayanmıştı ama mutfak kapısını sürekli kilitli tutmak ve sadece özellikle çağrıldığı durumlarda açmak için izin istemişti. Durum böyle olunca da bir gün babası evde yokken annesini yardıma çağırmaktan başka çaresi kalmamıştı. Annesi sevinç çığlıkları atarak geldi ama tam Gregor'un kapısının önünde sanki bir anda dilini yutmuş gibi susup kaldı. Kız kardeşi odada her şeyin yolunda gidip gitmediğine baktıktan sonra annesini içeriye aldı. Gregor çarşafı büyük bir telaşla daha da aşağıya indirdi ve katmanlar, kıvrımlar oluşmasını sağladı. Böylece bakıldığında çarşaf gerçekten de tamamen gelişigüzel şekilde kanepenin üzerine atılmış gibi duruyordu. Gregor bu kez çarşafın altından etrafı gözetlemeye kalkışmadı. Bu seferlik annesini görme isteğine engel oldu ve onun gelmiş olmasına sevinmekle yetindi. Kız kardeşinin "Gel gel, onu görmeyeceğiz." dediğini işitti. Anlaşılan o ki kız kardeşi annesini elinden tutmuş odaya sokuyordu. Sonra bu iki güçsüz kadının hiç de hafif sayılmayacak sandığı yerinden oynatırken çıkardıkları seslere ve kız kardeşinin hala annesinin kendini zorlayacağı düşüncesiyle ona yaptığı uyarılara kulak asmadan işin ağır kısmını üstlenmek isteyişine kulak misafiri oldu. Bu iş epeyce bir zaman aldı. Daha 15 dakika bile geçmeden annesi yapılacak en iyi şeyin sandığı bulunduğu yerde bırakmak olacağını söyledi. Sandık çok ağırdı. Babası dönmeden işi bitiremeyeceklerdi ve odanın ortasına bırakacakları sandık Gregor'a engel olmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktı. Dahası bu mobilyaları dışarıya çıkarmanın Gregor'a gerçekten de bir iyilik olup olmayacağı kuşkuluydu. Gregor'un kulak misafiri olduğuna göre annesi farklı düşünüyordu. Ona göre bu boş duvarların görüntüsü annesinin kalbini fena halde sızlatıyordu ve Gregor da bu mobilyalara epeydir alıştığı için bomboş odasında kendini terk edilmiş hissedeceği için onun da yüreği sızlayabilirdi. Annesi Gregor'un nerede olduğunu tam olarak bilmediği söylediklerinden sesini bile tanıyamamasını sağlamak için ki aslında Gregor'un konuşulanları anlamadığından emindi. Her zamanki gibi fısıltıyla konuşuyordu. Hem böyle yapmamız, yani mobilyaları çıkarmamız, onun iyileşmesinden umudumuzu kestiğimiz ve onu acımasızca yalnızlığa terk etmiş olduğumuz anlamına gelmez mi? Sanırım Gregor aramıza geri döndüğünde her şeyi olduğu gibi bulsun ve aradan geçen zamanı daha kolay unutsun diye odayı eski haline getirmek yapabileceğimiz en iyi şey, dedi. Annesinin bu sözlerine kulak kabartan Gregor, insanlarla iletişimde dolaysız konuşmaların eksikliğinin ailede sürdürdüğü tek düzey yaşayışla da birleşerek son 2 ay içerisinde aklını başından almış olması gerektiğini anladı. Yoksa odasının boşaltılması konusundaki bu istekliğini kendine başka türlü açıklayamazdı. Dededen kalan mobilyalarla rahatça döşenmiş bu sıcak odayı belki içinde istediği yönde sürünebileceği ama buna karşılık bir insan olarak bütün geçimini bir anda unutmayı da göze alarak bir deliğe çevirmek istiyor olması mümkün müydü gerçekten de? Ve aslında daha şimdiden yaklaşmıştı bu noktaya. Bunları düşünürken annesinin uzun zamandır işitmediği sesi onu sarsarak kendisine getirdi. Hiçbir şey kaldırılmamalıydı. Hepsi yerinde kalacaktı. Mobilyaların onun şu anki durumunu üzerinde bıraktıkları olumlu etkilerden mahrum kalmamalıydı. Hem mobilyalar onun anlamsızca sağa sola sürtünmelerine engel oluyorlarsa da bunun hiçbir sakıncası yoktu. Aksine bu durum onun lehineydi. Ama ne yazık ki kız kardeşinin bu konu hakkındaki düşünceleri farklıydı. Gregor'la ilgili sorunlar üzerine konuşulurken anne babasının karşısına pek de haksız sayılmayacak nedenlerden dolayı bir bilirkişi olarak çıkmaya alıştırmıştı kendini. Dolayısıyla şimdi de annesinin bu teklifi onun ilk başta planladığı gibi sadece sandık ile yazı masasının değil, vazgeçilmesi mümkün olmayan kanepe hariç diğer bütün eşyaların odadan çıkarılması konusunda diretmesi için yeterli neden oluşturmuştu. Kız kardeşinin böyle bir kanaate varmasını sağlayan sadece çocuksu inadı ve son zamanlarda hiç beklenmedik bir şekilde edindiği özgüveni değildi. İşin doğrusu Gregor'un sürünmesinin gerçekten de daha geniş bir alan gerektirdiğini ve ayrıca mobilyaları anlaşıldığı kadarıyla hiç kullanmadığını fark etmişti. Ama belki de yaşıtı olan diğer kızlardaki gibi kendine her fırsatta doyum arayan o hayalperestliğin de bu işte rolü vardı ve Great Bu hayalperestliğin etkisine kapılarak Gregor'un durumunu olduğundan daha da korkunç göstermek, böylece de ona her zamankinden daha fazla iyilik yapma imkanına ulaşmak istiyordu. Çünkü Gregor'un tek başına hüküm sürdüğü, sadece duvarlardan oluşan bir odadan içeriye adım atmaya Great'ten başka hiç kimse cesaret edemiyordu. Kız kardeşi böylece bu odada hissettiği şiddetli tedirginlik yüzünden de kararsız görünen annesinin söylediği sözlerin kararlarını etkilemesine izin vermedi. Annesi bunun üzerine bir süre sonra sustu ve eşyaların dışarı çıkartılmasında kızına elinden geldiğince yardım etmeye başladı. Gregor gerekirse sandıksız yapabilirdi ama yazı masası mutlaka kalmalıydı. Gregor, annesi ve kız kardeşi güç bela sürükleyerek götürdükleri sandıklarla dışarı çıkar çıkmaz, nasıl etse de masanın odada kalmasını sağlayabilse diye bir bakmak için kanepenin altından başını dışarı uzattı. Ama talih bu ya, odaya ilk dönen annesi oldu. Bu sırada kız kardeşi bitişik odada sandığı kucaklamış, elbette yerinden bile kımıldatamadan sağa sola oynatmakla meşguldü. Fakat annesi Gregor'un görüntüsüne alışık değildi ve Gregor annesinin hastalanmasına sebep olabilirdi. Bu yüzden de korkuyla geri doğru kaçarak kanepenin altındaki en dip noktaya kadar çekildi ama çarşafın biraz oynamasına engelleyecek zamanı bulamamıştı. Bu kadarı bile annesinin dikkatini çekmeye yetti. Annesi bir an duraksadı, bir süre bekledikten sonra dönüp Great'in yanına gitti. Gregor her ne kadar ortada abartılacak bir şey olmadığını, sadece birkaç eşyanın yerinin değiştirileceğini düşünüyorsa da, annesiyle kız kardeşinin odaya gelip gelmemelerinin, odalarda birbirlerine seslenişlerinin, eşyaların döşemenin üzerinde oynatılırken çıkardıkları tuhaf seslerin, dört bir taraftan çoğalarak üzerine abanan bir karmaşa duygusu yarattığını kendine itiraf etmek zorunda kaldı. Başıyla ayaklarını istediği kadar vücuduna yapıştırsın, karnında istediği kadar döşemeye bastırsın, bu duruma uzun süre dayanamayacağını düşündü. Odasını gözünün önünde boşaltıyorlar, sevdiği bütün eşyaları alıp götürüyorlardı. Testere ve diğer aletlerin bulunduğu kutuyu çıkarmışlardı bile. Ve şimdi de sıra ayaklarından yere sımsıkı sabitlenmiş olan ve onun ticaret akademisi öğrencisi, ortaokul öğrencisi, hatta ilkokul öğrencisiyken başında oturup çalıştığı yazı masasını sökmeye gelmişti. Ancak artık odadaki varlığını neredeyse tamamen unuttuğu annesiyle kız kardeşinin bitkinlikten artık konuşmadan çalışıyorlardı ve duyulan tek şey döşeme üzerine basan ayakların ağır ve hantal sesiydi. Ne ölçüde iyi niyetli olduklarını anlamak için harcayacak zamanı kalmamıştı. Annesi ve kız kardeşi biraz dinlenmek için yan odadaki yazı masasına dayanıp duruyorlarken Gregor ani bir hareketle dışarıya doğru atıldı. İlk önce neyi kurtarması gerektiğini bilemediği için dört kere yönünü değiştirdikten sonra çıplak duvarda asılı duran kürkler içinde bir kadının resmi gözüne takıldı. Hızla duvara tırmanıp resmin camına sımsıkı tutundu. Cam sıcak karnına iyi gelmişti. Artık vücuduyla tamamen kapladığı bu resmi elinden hiç kimse alamazdı en azından. Annesiyle kız kardeşinin odaya dönmelerini izlemek için başını salonun kapısına doğru çevirdi. Dinlenmeye vakit ayırmadan hemen çıkıp gelmişlerdi. Great kolunu annesinin beline dolamış, onu neredeyse taşıyor gibiydi. Great, hangisiyle devam ediyoruz dedi ve etrafına bakındı. Bakışları duvarda asılı duran Gregor'un bakışıyla buluştu ansızın. Kız kardeşi belki annesinin de odada olmasını hesaba katarak soğukkanlılığını korumaya çalıştı ve onun etrafa göz gezdirmesine engel olmak için yüzünü annesine çevirdi. Titrek bir sesle Hadi gel, biz en iyisi seninle biraz daha salonda oturalım, dedi. Gregor kız kardeşinin amacının ne olduğunu gayet iyi biliyordu. Önce annesini güvenli bir yere götürecek, sonra da gelip onu duvardan odaya kovalayacaktı. Eh, denesin bakalım. Gregor resmin üzerinde duruyordu ve onu vermeyecekti. Resimden vazgeçeceğine Great'in suratına atlamayı tercih ederdi. Ama annesini tedirgin eden asıl şey yine Great'in söyledikleri olmuştu. Annesi birden kenara doğru adım atınca çiçek desenli duvar kağıdının üzerindeki devasa kahverengi leke gözüne çarptı. Gördüğü şeyin Gregor olduğundan bile bilincine varmadan çatlak bir sesle "Aman tanrım, aman tanrım" diye çığlık çığlığa bağırmaya başladı ve ardından da sanki kanepeye yığılıp kaldı. Kız kardeşi yumruğu havada "Bana bak Gregor" dedi tehditkar bir sesle. Bu sözler Gregor'un dönüşümünden bu yana kız kardeşinin kendisine doğrudan söylediği ilk sözlerdi. Ardından da annesini ayıltabilecek bir şeyler getirmek için yan odaya doğru hızla koştu. Gregor da annesine yardım etmek istiyordu. Çünkü resmi kurtarmaya hala vakti vardı. Ama cama sımsıkı yapışmıştı ve kendini oradan kurtarabilmek için epeyce güç harcaması gerekti. Ardından da sanki kız kardeşine eski zamanlarda olduğu gibi bir tavsiyede bulunabilecekmiş gibi yan odaya doğru ilerledi. Ama yapabildiği tek şey onu arkasında öylece dikilmek oldu. Üstelik kız kardeşi esans şişelerini karıştırırken arkasını döndüğünde bir de onun korkmasına neden oldu. Bu arada bir şişe yere düşerek kırıldı ve cam parçalarından biri Gregor'un yüzünde bir yara açtı. Yakıcı bir sıvı Gregor'un yüzünden aşağı doğru süzülüyordu. Üçüncü ayrım sonu.